Kitabın adı Ölüm Tuzağı. Yazarı Nora Roberts. 28. Ayrım. 17. Bölüm. Güneş gökyüzünün batısında çoktan batmaya başlamış, gölgeleri Chicago'nun ufuk çizgisinin üzerine dağılmıştı. Güneşin son pırıltılarının gökyüzündeki yansımasını gördü. Acaba gölü hatırlayacak mıydı? Orada doğmuş olsaydı ya da kırık camlı o soğuk odada birkaç gece geçirmek için oraya uğramış olsaydı, şu anda aynı odada dursaydı, kendini nasıl hissederdi? Kafasında hangi imgeler dans ederdi? Dönmeye ve onlarla yüzleşmeye cesareti var mıydı? Artık çocuk değilsin. Rourke uçak Chicago havaalanına yumuşak inişine başladığı zaman elini onun elinin üstüne koydu. Artık yalnız değilsin, çaresiz de değilsin. Kafamın içinde ne olup ne bittiğini fark etmen her zaman çok kolay olmayabilir. Kalbini ve beynini okumanın her zaman çok kolay olmadığının farkındayım. Ve bir derdin olduğu zaman bunu benden saklamaya çalıştığında o kadar önemsemiyorum. Bunu senden saklamaya çalışmıyorum ki, bununla başa çıkmaya çalışıyorum. Çünkü iniş onun midesine hiçbir zaman iyi gelmiyordu. Havalimanı manzarasına bakmamaya başladı. Buraya kişisel sorunlarım için gelmedim Rourke. Buraya bir dava üzerinde bilgi toplamaya geldim. Öncelikli olan da bu. Bu senin merakını gidermiyor ama. Hayır. Birleştirdiği ellerine baktı. Onları ayıran çok fazla şey olduğunu düşündü. Peki nasıl bir şey olmamıştı? Hiçbir şey ayıramamıştı. İrlanda'ya geçen sonbahar geri gittiğinde çözmen gereken kişisel sorunların vardı. Bunlarla yüzleşmen ya da bir karar vermen gerekiyordu. Olayları bırakmadın ki olması gereken şekilde olsunlar. Geçen günlerimi çok net bir şekilde hatırlıyorum. Nasıl bir şey olduğunu bildiğin zaman, hayaletlerle mücadele etmek daha kolaydır. Her zamanki gibi onu tahrik etmeyi başararak öpüştüler. Tek başıma dışarı çıktığım gün nereye gittiğimi hiç sormadım bana. Sormadım çünkü geriye döndüğünde eskisi kadar üzülmediğini gördüm. Yani sen benim beynimi ve kalbimi çok iyi okuyabiliyorsun. Çocukken yaşadığım yere gittim. Babamı ölü buldukları binaya. Bazen ona bıçağı sapladığımı düşündüm. Babamı öldüren el benim elim olmadığı için bütün hayatım boyunca pişmanlık duydum. Bu pişman olunacak bir şey değil ki. İşte burada aynı düşünmüyoruz Teğmen. Ama orada o pis kokan odada durdum ve gençliğimin kokusunu kokladım. Kanımda aynı yanık duygusunu, midemde aynı yangını hissettim. Ve orada durup başıma gelen şeylerden bazılarının hala içimde olduğunu ve her zaman benimle yaşayacağını fark ettim. Daha fazlası da vardı. Ben kendimi farklılaştırdım. Ya da senin deyiminle ben kendimi başka biri haline getirdim ve beni daha fazla ben yapan sen oldun. Şaşırmış boş gözlerle gülümsedi Rourke. Sevgili Eve, seninle yaşadığım dakikaları başka kimseyle yaşamayı hiç düşünmedim. Bunu istemeyi ya da buna ihtiyacım olduğunu aklıma getirmedim bile. Beni her tarafım çürüyene kadar hatta daha da şiddetli bir şekilde dövmüş olduğu o binada dururken öldüğü ve en son sarhoş olduğu yeri hatırladım. Bunun benim hayatımdaki en büyük etkisi, beni bugün bulunduğum yere getirmesi oldu. Ama yine de o kazanmış sayılmaz. O benden kahrolası ufacık bir şey kazanmayı bile başaramadı. Önce Eve'in emniyet kemerini çıkardı, sonra kendisininkini. Eve ise bir şey söylemiyordu. Yağmurun arasından sana doğru yürürken, senin orada olacağını biliyordum. Ne zaman kendi içine bakmaya karar verirsen, ne bulursan bul, ondan uzaklaşmaya çalıştığın zaman ben orada olacağım. Eve'in duyguları karmakarışık olmuştu. Artık patlamak üzereydi. Seninle tanışmadan önce bir günü nasıl geçirebiliyormuşum inan bilmiyorum. Şaşırma sırası şimdi ondaydı. Eve'i kendisine yaklaştırdı. 40 yılda güzel bir laf ettin. Şimdi daha iyi misin? Evet ve iyi olmaya devam edeceğim. Çünkü güç bütün yolları açar. Birkaç dakika içinde havaalanına gitmekte olan ve tıklım tıklım dolu bir mekik otobüsünde buldular kendilerini. Otobüsten inince özel sahada istedikleri aracın kendilerini beklediğini gördüler. özenle işlenmiş ve akma biçimli iki koltuklu kokpiti olan, parlak gümüş renkli torpil biçimindeki arabaya şöyle bir göz atan Eve, suratını asarak, "Daha az göze çarpan bir şey bulamadın mı?" diye sordu. "Kendimizi rahatsız hissetmemiz için bir neden göremiyorum. Ayrıca," diye ekledi araca binerken, "bu araç bir roket kadar hızlı gidiyor." Bir yandan böyle söylerken, bir yandan da arabayı çalıştırdı. Gaza bastı ve tozu dumana katarak sürmeye başladı. "Tanrım, Tanrım, yavaşla, manyak mısın sen?" Rourke güldükçe Eve emniyet kemerine daha bir sıkı sarıldı. "Havaalanı polisleri biz daha ilk kapıdan geçemeden seni yakalayacaklar." Rourke neşeli bir tavırla, "Yakalasınlar da görelim," dedi. Eve'in beddua ve dua dolu karışık sözleri arasında kapıdaki görevlileri çığlık çığlığa bırakarak ilk kontrol basamağını geçti. "Sevgilim, gözlerini açabilirsin. Artık havaalanı trafiğinden çıkmış bulunmaktayız." Eve'in yüreği hala ağzındaydı. "Neden böyle şeyler yapıyorsun?" "Çünkü çok eğlenceli. Şimdi konuşmak istediğin şu emekli polisin adresine bir bak da hangi yol en kısaysa oradan gidelim." Eve bir gözünü açtı. Tekrar yatay konumda durduklarını ve 6 şeritli bir otoyolda ustalıkla arabaların aralarına girip çıktıklarını gördü. Gidecekleri yeri ve nerede olduklarını belirlemek üzere kaşları çatık şekilde parlak çizgileri incelemeye başladı. "Bu alet sese duyarlı Eve. Bilgisayarı çalıştırman ve ona gitmek istediğin yeri söylemen yeterli." "O kadarını biliyordum zaten," diye kızgın bir şekilde söylendi. "Sadece bakıyordum. Bu oyuncağa çarptığında ve bizi öldürdüğünde nerede öleceğimizi iyice bilmek istiyorum. Stargrazer 5000X güvenlik ve hayat destek sistemleriyle yüklü," diye yumuşak bir tavırla yanıtladı Rourke. "Bunun tasarımına yardım ettiğim için bütün özelliklerinden haberdarım." "Evet, hep şu rakamlar işte. Bilgisayarı çalıştır." Bilgisayar çalıştırıldı. "Size nasıl yardım edebilirim?" Rourke'un Eve'in ev ünitesine kurduğu sistemdekiyle aynı boğuk kadın sesi konuşurken, Eve kendisini ona kötü niyetli bir bakış atmak zorunda hissetti. "Bu lanet olasıca da kim böyle? Bu sesi tanımıyorsun sen değil mi?" "Tanımalı mıyım?" "Bu sensin tatlım. Seksten sonra sesin böyle çıkıyor. Defol." Rourke eğlendiğini belli edercesine güldü. "Soluğu Michigan'da almamak için işaretlere dikkat et Damon." "O benim sesim değil," dedi. Ama adresi yüksek sesle okuyunca endişelenmeye başladı. Pencere ekranında elle çizilmiş bir harita belirdi. Gidecekleri en kestirme yolsa kırmızı ile işaretlenmişti. Rourke, "Ne kadar kolay değil mi? İşte çıkışımız burası," dedi. Saatte 90 mille giderlerken yaptıkları keskin dönüş Eve'i koltuğuna yapıştırdı. Rampadan aşağıya doğru hızla ilerlerken Eve bunun cezasını ona sonra verecekti. Onu gerçekten çok kötü incitecekti. Tabii o kadar uzun yaşarlarsa. Wilson McCree, muntazam biçimde inşa edilmiş beyaz evlerin içinde muntazam beyaz bir evde yaşıyordu. Evlerin her birinin önü baş parmak boyunda çimenlerle kaplıydı. Evlerin garajlarını caddeye bağlayan yollar parlak bir asfaltla kaplanmıştı. Çimler soğuktan solmuş olsalar bile düzgün bir şekilde kesilmişti ve darmadağın değildi. Yol her iki yanda 3,5 metrede bir sıralanmış genç akça ağaçlarla bir cetvel gibi uzanıyordu. "Korku filmlerindeki görüntülere benziyor," diye Eve yorum yaptı. "Sevgilim, ne kadar da şehirli olmuşsun sen böyle." "Hayır, gerçekten. Burası yabancıların istila ettiği yerlerden biriydi biliyorsun. Hepsinin üstü örtüldü. Nasıl denir? İnsanlar zombileştirildi. Bu nedenle hepsi aynı şekilde yürümeye ve giyinmeye başladı. Her gün aynı saatte aynı şeyleri yedi." Rourke eğlenceli bir tavırla Eve'i seyrederken, Eve şüpheci bir şekilde bir evden başka bir eve bakıyordu. "Bunlar sanki şeylere, arı kovanlarına benziyor biliyor musun? Sen de bütün kapıların tam olarak aynı anda açılacağını ve tam olarak birbirine benzeyen insanların bu birbirine benzeyen evlerden aynı anda çıkacağını düşünmüyor musun?" Rourke tekrar bu güzel arabanın içine oturdu ve Eve'i incelemeye başladı. Eve, beni korkutuyorsun. Baksana. Eve, yan tarafına dönerken güldü. Bana sorarsan burası çok ürkütücü bir yer. Bahse girelim, bunlar olmaya devam ederken sen de zombileştiğinin farkında değilsindir. Galiba değilim. Önden sen git. Eve, gülmekten kendisini alamadı. Dümdüz yoldan beyaz kapıya doğru yürümeye başladıklarında, eli onun eline kavuştuğunda kendisini hiç kötü hissetmedi. Onun kişisel bilgileri var bende. Uyuşmayan hiçbir şey yok. 8 yıldır evli, bir çocuğu var. Diğeri de yolda. Evleri ipotekli ve maddi değeri oldukça yüksek. Borcunun tamamen ödendiğini gösteren ani bir gelir artışına rastlamadım. Dürüst olduğunu varsayıyorsun tabii. Umarım öyledir ve bana yardım eder. Hiçbir yetki yok elimde, diye ekledi. Benimle konuşmak zorunda değil. Yerel polislere de adımı bildiremem. Polisler arası baskıyı da kullanamam. Rourke, cazibeni kullan, diye öneride bulundu. Cazibesi olan tek kişi sensin. Doğru. Sen gene de bir dene. Bu nasıl olur, diye sordu Eve. Bak, beni yine korkutuyorsun. Zili çaldı. 3 tane neşeli çan sesini duyduğunda Rourke'a baktı. Günün birinde böyle bir yerde yaşamazsam intihar ederim. Bahse girerim, bütün mobilyaları uyumludur. Ve mutfaklarının etrafında dolanan küçük şirin inekleri ya da başka şeyler vardır. Kedi yavruları. 50 onların kedi yavrusu olduklarını söylüyor. Bence öyle değil. İnekler daha aptal. İnek olduklarını göreceksin. Eve gülümsemeye çalıştı. Kapı açıldığında çekiciliği biraz azalmıştı sanki. Kapıyı açan karnı burnunda güzel bir kadındı. Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim? Umarım olursunuz. Wilson McCree ile konuşmak istiyorduk. Kendisi şu an atölyesinde. Neyle ilgili olduğunu söylememi istersiniz? Biz New York'tan geliyoruz. Artık burada iri, meraklı, kahverengi bir çift gözle karşı karşıya gelen Eve, nasıl başlayacağını bilemiyordu. Baskılardan dolayı emekli olmadan önce kocanızın başından geçen davalardan biriyle ilgili. Ya, kadının büyük gözleri bulutlandı. Siz polis misiniz? Kusura bakmayın, içeri girin. Will artık neredeyse hiçbir iş arkadaşıyla görüşmüyor. Galiba onları çok özlüyor. Oturma odasında beklemenizi rica etsem, ben aşağıya inip Will'i çağırayım. Eve oturma odasına doğru yürürken kafasını salladı. Kimliğimizi istemedi, bir polis eşi ama yabancıları eve alıyor. İnsanların nesi var dersin? Bu kadar güvenilir oldukları için vurulmaları gerek. Eve ona imalı imalı baktı. Bunu kendi evinden yabancı misafirleri uzak tutmak için her türlü güvenliği alan bir adam mı söylüyor? Bugün yabancılara fena halde taktın. İşte orası burası, sana söylemedim mi? Her şey uyuyor. Bunu mavi halı ve beyaz perdelerle uyum sağlayan mavi beyaz sandalyeye ve mavi beyaz kanepenin muntazam yastıklarına bakarak söyledi. Eminim bu bazı insanları rahatlatıyordur. Eve'i incelemek için kafasını kaldırdı. Acilen kuaförüne uğraması gerekiyordu. Yeni çizmelere ihtiyacı olsa da şu an bunun onun aklının köşesinden bile geçmeyeceğini biliyordu. Bu soğuk banyo odasını adımlarken uzun, zayıf, sinirli ve biraz tehlikeli görünüyordu. Öte yandan sen burada delirebilirsin de. Ceplerindeki paraları şıngırdattı. Ah, evet, ya sen? 2 saat içinde dikkatlerini başka yöne çekip buradan kaçacağım. Eve doğru yürüyerek elini çenesinin altına koydu. Ama seni de yanımda götüreceğim sevgilim. Sanırım bu uyuştuğumuz anlamına geliyor. Benim için bir sorun yok. Wilson McCree'nin misafir kabul etmekten hiç de memnun olmadığını anlamak için kendisini görmeleri gerekmiyordu. Karısının artık yorgun düşmüş bakışları eşliğinde içeri girdi. Kaşlarını memnuniyetsiz bir tavırla çatmıştı. Endişe gözlerinden okunuyordu. Hepsi polis. Eve derhal karar verdi. Wilson McCree onları ölçüyor, tehdit edeceği ya da silah olarak kullanacağı bir açık arıyor ve kendisini savunmaya hazırlanıyordu. Eve ise ona 180 santimetrenin altından bakıyordu. Oldukça yapılı bir 80'lik bir adam. Açık kahverengi saçları, kare ve gürbüz yüzünü iyice açıkta bırakacak şekilde acımasızca kısacık kesilmişti. Saçlarından da koyu renkteki gözleri, Eve'den Rourke'a sonra tekrar Eve'e bakarken sakin görünüyordu. Karım isimlerinizi sormamış. Eve Dallas. Elini uzatmadan, bu da Rourke. Rourke, bu ses kadının dudaklarından döküldüğü anda kadının yüzüne renk geldi. Galiba sizi tanıyorum. Sizi ekran başında defalarca gördüm. Lütfen buyurun oturun. Karen, tek bir kelimeyle Will, eşinin sözünü kesmeyi, onu büyük bir şüphe ve sıkıntı içinde bırakmayı başardı. Siz de polis misiniz? Diye sordu Rourke. Hayır, tam olarak sayılmaz. Eve'in omzuna elini koydu. Polis olan o. Eve, New York'tan geliyoruz diye devam etti. Biraz zamanınızı alacağım. Benim şu anda üzerinde çalıştığım dava, sizin emekli olmadan önce baktığınız davalardan biriyle çakışıyor da, işte en önemli noktaya değindiniz bile. Adamın ses tonundaki uyanıklılığı sezen Eve, garip bir kızgınlık hissetti. Ben emekliyim. Evet, gözlerini adamdan ayırmıyordu. Daha geçenlerde biri benim artık emekli olmamı istediğini söylemişti. O ya da bu şekilde. Bu tıbbi sorunlardan dolayı olabilir. Adamın gözlerinde bir ışık parladı. Daha konuşamamıştı ki Rourke bir adım öne atıldı ve Karen'a baktı. Bayan McCree, sizden bir kahve rica etsem, karım ve ben uçaktan indiğimiz gibi buraya geldik de. Ah, tabii ki. Çok özür dilerim, hemen hazırlarım. Size yardım edebilir miyim? Daha 50 adım uzaktan bir kadının kalbini fethedebilecek kadar sıcak bir gülümsemeyle hafifçe kadının sırtına dokundu. Onların konuşmasına izin verelim. Ne kadar güzel bir ev. Teşekkürler. Bill ve ben neredeyse 2 yıldır bu evi bu hale getirmeye uğraşıyoruz. Sesleri kesildiğinde Will gözlerini Eve'den hiç ayırmadı. 28. ayrımın sonu. Sayfa 309. Devamı 29. ayrımda.